Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 4. Kaset 1. Yüz Sayfa 115 Bütün mallarını, mülklerini ucuz ucuz satıp satıp gidiyorlardı. Lefteris ile Remzi iyi arkadaştılar. Lefteris giderken 5.000 dönümden daha çok olan çiftliğini, bağlarını, şimdi içinde oturduğu konağını Remzi'ye sattı. Geriye dönerse arkadaşı Remzi'den alacaktı. Lefteris Remzi'ye her yönden güveniyordu. Arkadaşı Remzi kasabanın köklü bir ailesindendi. Zengindi. Askerden Yunanlılarla çarpışmamak, Yunanlıları öldürmemek için kaçmıştı. Dönmezse bu mal mülk helal olsundu Remzi kardeşine. İskeleye yanaşırlarken onları yolda Kadri Kaptan karşıladı. Kahveye geldi. Kahve ağzına kadar dolmuştu. Hep birden ayağa kalktılar. Çaylar, kahveler geldi. Kahvede oturanların hepsi hoş geldiniz dediler. Hasan'ı daha bulamadınız değil mi Kadri? Bulamadık dedi Kaptan Kadri. O akşam bana geldiğinde beni asacaklar. Ben burada duramam. Beni binbaşı astıracak. Yarın öbür gün jandarmalar gelecekler. Beni götürecekler. Ben bu gece gitmeliyim. Ama teknenin yakıt deposu bomboş. Bana bir teneke benzin verirsen ben de sana çok para veririm dedi. Kusura kalma Hasan dedim. Bende ancak beni kasabaya götürecek kadar benzin var. Poyraz Reis de beni kasabaya istedi. Bunun üstüne koynundan kocaman bir kadife kese çıkardı. Al şu paraları, bana 3 teneke benzin al getir. Sana taşıma ücretini bol bol veririm dedi. Poyraz, sen al tekneni hemen adaya git. Şeyh Muzu Uso'yu yanına al, doğru Kabaada'ya. Hasan'ı al köye getir. Doktor Bey arkadaşı askerlik şubesi reisi olan binbaşıdan tezkereni alıyor diye söyle. Gelmez istemezse ağzından girip burnundan çıkın, onu kandırın. Hasan'la başa çıkamazsan Şehmuz'a olanı biteni söyle. Şehmuz da senin söylediklerini Uso'ya çevirsin. Uso ona desin ki ben senin canına kefilim. Uso onu yola getirir. Onu adaya getirince de hiçbir tekne deposunda hiçbir yerde yakıt bırakmayın. Yakıtları çalar kaçar sonra. Yazıktır fukaraya. Şimdi ölüp ölüp diriliyordur o. Haydi doğru adaya. Salman Sami, oğlum kaptan, benden de selam söyle Hasan'a. Hiç korkmasın. Benim canım sağken onun kılına bile hile gelmeyecek. Ona hiç kimse dokunamayacak. Bizim gibi bir kardeşimiz cennet adamızda rahat rahat yaşayacak. Kadri Kaptan'ı uğurladıktan sonra kasabaya döndüler. Yolda onları Remzi Bey'in adamları karşıladı. Aman efendilerimiz, Ankara'dan mebuslar geldi. Konakta sizi bekliyorlar. Ankara'dan gelen mebuslar bir sürü de bayrak getirmişlerdi. Kavlak Remzi Bey bayrakların büyüklüklerinden ikisini, görkemli avlu kapısının her iki yanına uzun telli kavakların doruğunu astırmıştı. Geriye kalanlar da yüksek avlu duvarının üstüne aralıklarla sıralanmıştı. Bayraklar dalgalanıyordu. Avluda davullar, zurnalar çalınıyor, zeybekler dizlerini yere vura vura sıçrayarak zeybek oynuyorlardı. Sırmalı zeybek giyitleri parlayıp sönüyordu. Zeybekler yalnız bir yerde değil, avlunun köşelerinde de oynuyorlardı. Onlar salona girince bütün salon ayağa kalktı. Mebusların hepsi aynı usta terzinin elinden çıkmışçasına lacivert elbiseler giyinmişlerdi. Mebusların ortasında dimdik duran upuzun kişinin boynuna da uzundu. Yaka cebine kadar beyaz mendil sokulmuş, bir de kırmızı kravat takmıştı. İstiklal madalyası da göğsünde parlıyordu. Poyraz salona girince uzun mebus doğru Poyraz'a geldi, kendini takdim etti. Önce Gelibolu'da, sonra İstiklal Harbi'nde savaştığını söyledi. Poyraz sıkışmış, eli ayağına karışmış, iki sözcük bulup da bir araya getiremiyordu. Ya siz? Ben mi efendim? Ben mi? Önce Allahu Ekber Dağı, Sarıkamış, sonra Urfa cephesi Fransızlara karşı. Müşerref olduk evladım. Demek Sarıkamış'tan geriye kalan birkaç askerden biri de sensin. Hiç çarpışmaya girdiniz mi? Girdik ama buna çarpışma denmez. Daha savaşa giremeden hepimiz öldük. Hepimizi öldürdüler. Biz Gelibolu'da hem savaşa girdik hem de öldük. Hem de çok, çok öldük. Sizi bit yedi, soğuk dondurdu. Bizler kurşunla, süngüyle öldük. Öldük, koca imparatorluk da bizimle öldü. Buna da, bugünümüze de çok şükür. Yunan, anka kuşunun yumurtasından cumhuriyet ve asil ve necip ve celil Türk milleti çıktı. Çok şükür çıktık efendim. Osmanlı 700 yıl yaşadı. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Yaşayacak efendim. Hem de daha çok. Bu madalyalı eski askerler başlarını birbirlerine vermiş konuşuyorlarken yanlarına bir mebus geldi. Miralayım dedi. Hepimiz kasabanın meydanına gidiyoruz. Orada bu vatanı nasıl kurduğumuzu anlatacak, herkesin dilhun edecek, dünyayı gözyaşına boğacaksınız. Miralay Poyraz'ın koluna girdi. Hadi gidelim bakalım meydana. Meydanlarda konuşabilmek her kişiye nasip olmaz. Bir nutuk meydanını kazanmak, bir meydan muharebesi kazanmaktan daha güçtür. Merdivenleri kol kola çok yavaş indiler. Kalabalığın arkasından yürüdüler. Önde zeybekler, arkada kulakları sağır edercesine yeri göğü inleten davullar, zurnalar, onların arkasında mebuslar, kasabanın, yakın kasabaların, vilayetin, köylerin ileri gelenleri, onların arkasında da yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk çocuk kasabalılar, günler önce de kasabaya falan gün geleceksiniz diye buyruk gönderilen köylüler. Kavlakzade Remzi, Miralay'la Poyraz'ı böyle kol kola, iç içe görünce yüreğindeki korku büyüdükçe büyüdü. Bildim diye düşündü. O Poyraz dedikleri adamın kim olduğunu bildim. Onun gözlerine bakınca gizli, büyük bir işin içinde olduğunu bildim. O yeşil bilye gibi dönüp duran gözlü nişancı velinin de kim olduğunu derakap anladım. Sonra gelen doktorlar, sonra Baytar adlı adam. Hiç Baytar adında adam olur mu? O adam teşkilat-ı mahsusadandır. Baytar da onun lakabıdır. Şuna bakın, muhterem kahraman Miralay'la dünkü çocuk Tıfıl Poyraz nasıl böyle kol kola gezer, ağız ağza, herkesin içinde gizli konuşur. Bakın, bakın, bunlar konuşuyorlar. Baba, oğul, büyük kardeş, küçük kardeş, bin yıllık arkadaş gibi. Bunlar adamı iki sözle astırıverirler. Şu Miralay'ın gözlerinin içinde bir saniye bakamazsın bile. Bakışları insanın yüreğinin içine işliyor. Bunların içinde gene en yiğit duranı Poyraz. Onun da adasının kilisesini yıktık. Şu kiliseyi onarıp bir de uzun bembeyaz minare dikmeli mi? O güzelim çorbacı evlerini yıkmanın bir gereği var mıydı? Var mıydı? O adam da şeytan gözlü de muhterem Poyraz Bey olmasa, Urfa kahramanı, kahraman madalyalı, o domuz veli mi ne beni vuracaktı? O kadar çok katile benziyor ki, yüzüne bakanın ona bakar bakmaz nasıl canı çıkmıyor, insan şaşırıp kalıyor. Bu Poyraz'a, bu iyi huylu adama iyi davranın. İnsanı birçok beladan önce kurtardığı gibi bundan sonra da kurtarır. Geriye döndü, Miralay'la Poyraz'a yaklaştı. Eğreti hazır oldaydı, kollarını yanlarına iyice yaklaştırmış, boynunu içine çekmiş, omuzlarını kaldırıp iyice dikmişti. Efendim, siz konuşacaksınız değil mi? Miralay doğruldu, Poyraz'ın kolundan çıktı. Elbette ben konuşacağım. Var olasınız, sağ olasınız efendim. Muhterem ellerinizden öperim. Miralay bir daha Remzi'nin yüzüne bakmadı. Yeniden Poyraz'ın koluna girdi. Gene ağır ağır konuşarak yürüdüler. Onlar gelince kalabalık ikiye ayrıldı. Miralay sağı solu selamlayarak kürsünün yanına kadar geldiler. Onlar kürsünün yanına varır varmaz önce milletvekillerinden, kasaba, yakın kasabalar, vilayet illeri gelenlerinden, sonra da köylülerden bir alkış patladı. Davullar, zurnalar sustu. Herkes tembih edilmiş, köylüler de sıkı bir asker talimatından geçirilmişti. Alkışlar uzun sürdü. Miralay alkışlar sürdükçe önüne baktı. Sonra birden başını dikti, kürsüye yürüdü. Üç basamak çıktı. Gözlerini halkın üstünde sağdan sola gezdirerek baktı. Alkışlar gittikçe şiddetlendi. Miralay ellerini kaldırdı. Avuçlarını halka dönüktü. Alkışlar kirp diye kesildi. Ve Miralay konuşmaya başladı. Ey benim halkım! Düşmanı Sakarya'dan, İnönü'den, Afyon'dan söküp atan, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde ovaları düşman askerlerinin kanıyla sulayan ey kahraman halkım! Dumlupınar'ı düşman askerlerinin cesetleriyle dolduran ey yüce halkım! Sensin düşmanın kalıntılarını yüce İzmir'de denize döken ey yüce kahraman oğlu, kahraman milletim! Sen değil misin Asya'dan ulu bir fırtına gibi kopup devletler kura kura Anadolu'na kadar gelen, Roma'ya yani Bizans'a diz çöktüren sen değil misin? Sen değil misin 900 yıl bu koca dünyaya hükmeden Atilla'yı, Cengiz Han'ı, Timur'u yaratıp yeryüzünün üstüne sürüp yayların, okların mızraklarına dünyayı titreten, dağları, denizleri, çölleri zangır zangır titreten sen değil misin? Bu millet bir anka kuşudur. Anka kuşu kuşların hanı, şahı, padişahıdır ki 1000 yıl yaşar. Ondan sonra anka kuşunun yüreğinden bir ateş çıkar. Anka kuşu bu ateşte kül olur. O külden bir tek yumurta, o sıcak yumurtadan bir yavru çıkar. O yavru 7 günde büyür. Kuşların hanı böyle olur. Böylelikle anka kuşu kıyamete kadar aynı haşmetle sürer gider. Bizim soyumuz, ırkımız da insanlık içinde anka kuşudur. Biz de her 1000 yılda ateşlerden çıkan yumurta misali kıyamete kadar anka kuşu gibi küllerimizden halk edileceğiz. Soyumuz, Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa sayesinde ilelebet yaşayacak. Ey kahraman halkım! Bugün buraya Cumhuriyet Halk Fırkası'nı açmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Bizi milletimizin bağrından, yüreğinden, ortasından doğmuş bu fırka yükseltecek. Alp dağlarını aşarak Avrupa medeniyetinin ta tepesine, en yücesine çıkartacaktır. Unutmayın ey milletim! Biz 1000 yıllık küllerden doğduk. Küllerden doğduk. 1000 yıl sonra yine kendi küllerimizden doğacağız. Miralay coştu, gırtlağını temizledi, gür sesini sonuna kadar yükseltti. Evet, 10.000, 100.000 yıl sonuna kadar ilelebet Cumhuriyetimizde başbuğumuz olan Mustafa Kemal Paşa'yla birlikte, Cumhuriyet Halk Fırkamızla birlikte 1000 yılda biz kendi küllerimizden doğacak, dünyaya hükümran olacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın fırkamız, yaşasın Zümrüdü Anga, yaşasın dünya hükümranlığı, yaşasın, yaşasın. Kavlak Remzi elindeki bayrağı ne kadar yükseltirse alkış o kadar artacak, alkış sesleri çıkacaktı. Cumhuriyetten önce Anadolu'nun her bir yerinde el çırparak alkışlamak gibi bir gelenek yoktu. Alkış ülkeye Ankara'dan yayılıyordu. Kavlak Remzi de Ankara ile ilişkiye geçtikten sonra alkışla birlikte daha birçok yeniliği kasabaya getirmişti. El çırparak alkışlamayı da Ankara'dan öğrenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı olunca da partinin açılış günü alkışı önce kasabalılara, sonra da köy köy dolaşarak alkışlamayı bizzat kendisi töresiyle öğretmişti köylülere. Alkış öğretmek değil, vatan için o canını verirdi. Gök gürler gibi bir alkış başladı. Alkış bir türlü durmuyordu. Miralay elini sallıyor, kollarını kapatıp açıyor, teşekkür ediyor, alkışlar bir türlü durmuyordu. Alkışçılar da coşmuşlar, ellerini patlatırcasına alkışlıyorlardı. Miralay ne edip ne yaptıysa alkışları bir türlü durmadı. Miralay sonunda kürsüden indi, Duracağı yerde durmadı, hızla yürüdü, gitti. O aralar Kavlakzade de bayrak indiriyor, bayrak kaldırıyor, millet başını almış, gitmiş, durmak bilmiyor, alkış sürdükçe sürüyordu. Remzi, halka alkışlamayı öğretmişti ya, gaflete gelmiş, durmayı öğretmemişti. Bu coşmuş halkı durdurmanın bir yolunu bulamıyordu. Can havliyle kürsüye çıktı. "Durun arkadaşlar, durun!" diye var gücüyle bağırdı. O dur dedikçe alkış artıyordu. O da kürsüde çırpınıyordu. Baktı ki kimseyi durduramıyor, kürsüden indi. Yürürken ayakları birbirine dolaştı, yere yuvarlandı. Alkışlar daha da arttı. Bu sırada alkışlara çıldıran Salman Sami kürsüye fırladı, tabancasını çekti, havaya üç el ateş etti, kalabalık afalladı, ikircilendi, bir kısmı alkışı kesti, bir kısmı da sürdürdü. "Yeter artık, el çırpmayın kesin, bu bir emirdir." Alkış birden kesildi, ortalıkta öyle bir sessizlik oldu ki kelebek uçsa kanatlarının sesi duyulur. Kendine gelen Kavlak Remzi topallayarak kürsüye çıktı. "Bundan sonra alkış yok!" diye bağırdı. Lacivert elbisesi toza toprağa bulanmıştı. O farkında değildi. "Şimdi hep birden fırkaya gideceğiz. Meralay kırmızı beyaz kurdeleyi kesecek. Alkış tamam. Bundan sonra alkış yok." Meralay önde, onlar ve kalabalık arkada partiyi açacakları Rum konağına yürüdüler. Kalabalık konağın dört bir yanını aldı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Davullar, zurnalar bile susmuştu. Konak baştan başa bayraklarla donatılmıştı. İnce, uzun boylu, kavruk yüzlü Miralay kapıya yürüdü. Kapı açıktı, Miralay önünde durdu. Bindallı bir fistan giymiş, boynuna beşi bir yerdeler takmış. Bir genç kız, elinde bir altın tepsi, içinde de bir makas, Miralay'ın yanına geldi. Tepsiyi Miralay'a uzattı. Miralay makası almadan önce kızın güzel yüzüne baktı. Kızın elleri belli belirsiz titriyordu. Yüzü de ter içindeydi. Makası aldı, kaldırdı. Şöyle bir baktı. Kırmızı beyaz kurdele konağın bir köşesinden öbür köşesine gerilmişti. Miralay bir tapınmada gibiydi. Sol elini usulca kurdeleye uzattı. Makası sağ eliyle geldi, usulca kurdeleyi kesti. Kalabalığa döndü, gür sesiyle "Haydi, uğurlu olsun!" diye bağırdı. "Fırkamız vatanımızı payidar!" Baktı ki kalabalıkta dalgalanma var, hemen sustu. Kalabalık alkışa bir başlasa bu sefer onları kimse durduramazdı. Konağın içine kaçarcana girdi, merdivenleri çıktı, arkasından da konuklar çıktılar. Partinin içi çok güzel döşenmişti. Koltuklar, kanepeler, sandalyeler, masalar İstanbul'da, Ankara'da bile yoktu. Oturdular, sohbete başladılar. Oturacak yer bulamayanlar da ayakta konuşulanları can kulağıyla dinliyorlardı. Askerlik Şubesi Başkanı Topçu Binbaşı İshak Bey de geç kalmış, ayakta duranlar arasındaydı. Doktor Salman Sami ile ötekiler salon kapısının yanındaki kanepede oturuyorlardı. Karşıda Topal Binbaşı'yı gören doktor kanepeden dışarıya kayıverdi. Dışarıdan arkadaşlarına işaret verdi. Onlar da yavaş yavaş dışarıya kaydılar. Kapının yanındakiler onlar kalkar kalkmaz yerlerini doldurdular. Sohbettekiler kendilerinden geçmişler, ülkeyi Avrupa'nın tam hizasını geçtikten tepesine çıkaracaklarını konuşuyorlardı. Çürümüş, kokuşmuş Osmanlı'dan nasıl yemyeşil bir dal fışkırttıklarını övünerek "dal dal dal fışkırttık" diyerek coşuyorlardı. "Hadi in, şubeye gidelim." "Gidelim," dedi Doktor Salman Sami. Askerlik şubesi yakındı. Kalabalığı yara yara görkemli ahşap yapının önüne vardılar. Önünde bir durakladılar. İshak Binbaşı, "Seninki bir konak değil, bir saray. Bir çorbacının konağı." "Geldim ki bizim şube kümes gibi. Bu yapıyı gözüm tuttu. İçinde bir zibidi kuş tüyü yatağı, ayakkabıları, elbisesiyle uzanmış yatıyor. Beni görür görmez yataktan fırladı. Hazır ola geçti. Bu ev kimin diye sordum. Benim dedi. Babandan mı kaldı? Bir çorbacının. Ben de çorbacının çiftliğinde bekçiydim. O memleketine giderken bana verdi. Neden? Verdi işte hükümet almasın diye. Sen de aldın öyle mi? Ben de. Anahtarlar sende mi? Ben de. Ver bakalım anahtarları. Hemen anahtarları çıkardı, verdi. Boynunu büktü. Ben de bu evin sahibi oldum diye seviniyordum. Gene sevineceksin. 10 gün sonra bana gel. Sana bir ev bulacağım. Öyleyse bana bıraktığı bağı da onlara söyle de elimden almasınlar. Cebinden kağıtlar çıkarıp gösterdi. Bu konağı da, bağı da delikanlıya satmıştı. Sen 10 gün sonra bana gel, sana bundan da güzel beğendiğin evi bulmazsam evimi sana vereceğim. Sen bana bağı iyicene ver, hükümet elimden almasın. Ben de ne yapayım, bu kadar kocaman evi. Sen bağı alma yeter, sana ev de bulacağım deme. Sağ ol dedi, çıktı gitti. Konağa girdiler, konağın içi pırıl pırıldı. Koltuklar, kanepeler, sandalyeler, hepsi İtalya'dan gelme. Konuklar koltuklara oturdular, kahveler geldi. Doktor Salman Sami, binbaşıyı, delikanlıyı sordu. Delikanlı 10 gün sonra geldi. Ben ona küçük bir ev bulmuştum. Bağın da tapusunu almıştım, tapuları verdim ona. Heyt, yaşadım, yaşadım, yaşadım diye bağırdı. Kuş gibi merdivenden uçtu, gitti. Uzaklardan sesi, evleneceğim, evleneceğim diye geldi. Şimdi seninle bizim de bir işimiz var. Kaçak Hasan'ı önce Poyraz Bey anlatsın. Ondan sonra da ben anlatayım. Poyraz önce, Doktor Salman sonra kaçağın kendilerine bir bir söylediklerini bir bir anlattılar. Binbaşı İshak bir hoş olmuş, gözleri dolmuş, titrer gibiydi. Aynı ile vakidir. Sarıkamış tarihimizin en büyük bozgunudur. Enver Paşa dedikleri o kendini beğenmiş meczubun eseridir. Savaşa girmeden öldürülmüş büyük bir ordunun donarak bit yiyerek ölümüdür. Ölen 90.000 kişidir diyorlar. Ne 90.000, ne 100.000, ne 150.000 kişi. Sarıkamış'ta ölenlerin sayısının hiçbir zaman hiç kimseden öğrenemeyeceğiz. Utanıyorlar. Harbe girmeden bir ordu şu kadar bin kişi donarak bit yiyerek tüfüsten bir zır deli yüreksizin emriyle öldü mü diyecekler, korkuyorlar. Topal binbaşı kendi konuştuğunun ardına takılmış bütün Sarıkamış'ı bütün acılarıyla anlatıyordu. Doktor Salman Sami ikide bir de olamaz, olamaz, olamaz diyordu. Hiçbirimiz, hiçbir şey bilmiyoruz Sarıkamış üstüne. Ne yazık, daha dünkü Sarıkamış, niçin saklıyorlar? Saklarlar doktor kardeşim. Savaşa girmeden öldürdükleri bir orduyu, ordunun yanındaki 3 kol orduyu da saklarlar. Bir de Çerkezlerin, Karadeniz'in milisleri, bir de Kürtlerin süvari kol ordusunu utanmadan nasıl açıklayabilirler doktor bey kardeşim? Utanmadan nasıl, nasıl? Binbaşı kanter içine kalmış, boyun damarları şişmiş, iri mavi gözleri pörtlemişti. Sol ayağı onların önüne uzattı, pantolonunu yukarı sıvadı. Şu bacağıma bakın. Ne bacağımda ne de başka bir yerimde kurşun yarası yok. Dağa çıkıyorduk. Bir bora fırtına başladı ki 4/3'ü daha önce donmuş taburumuz geriye döndü, düzlüğe indik. Göbeğimize kadar kara gömüldük. Yerimizden kıpırdayamadık. Gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi bir köy evinde açtım ki yanımdaki 2 kişi var. İkisi de mülazım. Ne oldu bize? Öteki arkadaşlar nerede diye sordum. İkisi 2 yerden doğruldular. Şu köylüler bizi bulduklarında karın üstünde yatan arkadaşlarımıza teker teker baktık. Hepsi de donmuştu dediler. Benim 2 bacağım yok dedim. Öbür mülazım benim de bacaklarım yok dedi. Ben bacaklarımı kıpırdatayım dedim. Kıpırdatamadım. Köyün cerrahı kurtardı bir bacağımı. Bu bacakla Kurtuluş Harbi'ne gönüllü katıldım. İstiklal madalyası bana daha gelmedi. Beni derhal unuttular. Olamaz, olamaz, olamaz. Oldu sevgili doktorum, oldu. Sen Kaçak Hasan'ı al da buraya gel. Enver Paşa'nın katilinden nasıl kurtulmuş? Meraktan ölüyorum. Çabuk bulun, çabuk getirin de onu çabuk asayım. Ordudan kaçan olmadı. Donmayan, bitlerin yemediği, bölüğünü taburunu arayan askerlere de Enver Paşa rastlamışsa onların da ağızlarının içine kurşunla doldurmuştur. Enver Paşa bizi bulsa, sığındığımız köyde bizi bulsaydı bize açın ağzınızı diyerek bağırarak ağzımızın içine kurşunlarla doldurur, gülerek çeker giderdi. Bana çabuk getirin Kaçak Hasan'ı. Ona tezkeresiyle birlikte Sarıkamış Kahramanlık Madalyası vereyim. Hiç korkmayın. Kaçak Hasan'ın nüfus kağıdı falan yoktur. Bizim burada bir han var. Sahici bir han. Öyle uydurma han değil. Sahici bir Çeçen hanı. Biz bu akşam Üzeyir Han'a davetliyiz. Zat-ı Alilerinin de davetli olduğunu Han bize müjdeledi. Ama biz akşama kadar sabredemedik, size geldik. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hasan işinin de bana düştüğü iyi oldu. Ona yardım edeceğimden dolayı çok sevinçliyim. Ona tezkereyle beraber düşmanla kanının son damlasına kadar çarpışarak taburunda kalan tek kişi olduğu için ona bir de takdirname vereceğim. Kalktılar hep birlikte Kallak Remzi'nin konağına, öğle yemeğine gittiler. Remzi Bey, Doktor Salman Sami'yi Miralay'ın soluna, Poyraz'ı doktorun yanına, Karınca Adası'ndan gelen öteki konukları da Poyraz'ın yanından aşağı doğru sıraladı. Bu davranış Karınca Adalılara verdiği önemin bir nişanesiydi. Miralay sağına da milletvekillerini, il başkanını oturtmuş, il başkanının yanına da İshak Binbaşı koymuştu. Çünkü Binbaşı ile Poyraz'ın ilişkilerini yakından izlemişti. Çok önemli bir kişi olmasa Poyraz ona bu kadar çok saygıda bulunur muydu? Altı üstü bir topal binbaşı. Poyraz ise İstiklal madalyalı bir kahramandı. Belki binbaşının da bir madalyası olacaktı ya, yaptığı gizli iş belli olmasın diye saklıyordu. Şölen masasında envai çeşit içki vardı. Herkes içiyordu. Şakalaşıyor, nutuklar atıyor. Altaylardan atılıp da Alp dağlarının göbeğine saplanan okları kimse dilinden düşürmüyordu. Yüce ırkımız Altaylardan inerek Cengiz Han gibi Anadolu'ya, burada da birleşip bütün dünyayı fethedecektik. Biz güneşin çocukları olaraktan yeryüzünü şanımızla donattık. Bundan sonra da şerefimizle donatacağız. Kılıçlarımızdan şorul şorul insan kanı akacaktır. İnsanlık bizden yılacaktır. Önümüzde iki büklüm eğilecektir. Yemek Miralay'ın nutkuyla, övünmeleriyle başlamıştı. Öyle de bitti. Ankara'dan gelen konukları tren bekliyordu. Akşam yemeğine kalmadan lokomotif çiçeklerle, Mersin dallarıyla donatılmış trene bindiler. Remzi, alkış kursundan geçirdiği köylülere, konuklar giderken de onları gök gibi gürleyen alkışlarla uğurlayacaklarını sıkı sıkıya tembih etmeyi unutmamıştı. Bir süre alkış alkış diye yırtındı ama istasyonun dört yanını doldurmuş kalabalıktan çıt çıkmadı. Tren kalkmadan çok önce davul zurna da kesildi. Lokomotif dumanlar fışkırtarak kalktı. Tam bu sırada da davul zurnalar ortalığı inletti. Tren gözden yetinceye kadar sessiz kalabalık yerinden kımıldamadı. Tren gözükmez olduktan sonra da zeybek oyunları, halaylar, oyun oynaya oynaya konağa döndüler. Zeybek oyunlarını, halayları sabaha kadar sürdürdüler. Bir bölük zeybekli halaycı alandan çekilince Remzi'nin adamları başka bir bölük zeybeği ve halaycıyı oyuna sokuyordu. Bütün bu hayhuyda yorgun düşmüş Karınca Adalıları Üzeyir Han candan karşıladı. Musa Kazım Ağa Efendi'nin koluna girdi. Merdiveni çıktılar. Ağa Efendi neşeliydi. Yüzünde güller açıyordu. Hemen masaya oturdular. Onlardan sonra da hatun geldi oturdu. Herkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedi. Masa donanmıştı. İki güzel genç kız hizmet ediyordu. Gece yarısına kadar ağır ağır Miralay'ı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partiden ağır konuklar geldiğini, valilerin, Kavlak Remzilerin parti başkanları olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nı konuştular. Hiçbirinde en küçük bir sarhoşluk işareti yoktu. Üzeyir Han'la binbaşı onları iskeleye kadar uğurladılar. Onlar tekneye binerlerken İshak binbaşı el sallayarak bağırdı. Hasan'ı unutmayın, Hasan'ı. İnşallah bulacak, bana getireceksiniz. Benim cephe arkadaşımı. Enver Paşa'nın hışmından nasılsa kurtulmuş. Benim asker arkadaşımı merak ediyorum. İnşallah buluruz diye karşılık verdi Poyraz. Sağ olun binbaşım. Akıllı, iyi, hoş, tatlı bir insanı kurtaracaksınız. Doktor Salman Sami Hasan'a kötü davranıp onu kaçırdığına üzülüyor, durmadan Hasan'ı bulabilecek miyiz diye soruyordu. Poyraz da kesin bir şey söylemese de, o çok uzağa gidemez, yakıtı kalmamıştır. Kadri Kaptan'dan istemiş. O da benim teknemdeki yakıt bizi ancak kasabaya götürür demişti. Nişancı kasabaya uğramamışsa nerede bulacak yakıtı diyordu. Doktor Salman Sami de buna çok sevinmişti. Ödü patlıyordu zavallının. Korku yıllar yılı iliklerine kadar işlemiş, her gün yakalanmak, her gün öldürülmek korkusu. Korkusunu soğukkanlılıkta başkasının korkusuymuş gibi bir anlatıyordu ki. Ancak korkudan başka hiçbir şey düşünmeyenler, korkuyla etle tırnak gibi yaşayanlar korkuyu böyle anlatırlar. Bazı hep birden susup düşünerek, bazı Hasan'ı konuşarak kuşluklayın adaya geldiler. Adaya kuşkuluğu ikircikli indiler. İskelede Kadri Kaptan'ı beklediler. Bu sırada da yukarıdan aşağı gelen Melek Hatun'u gördüler. Melek Hatun çeşmenin başına yürüdü. Orada durdu, onları bekledi. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dediler, oturdular. Kadri Kaptan dün o kaçak adamı bulup getirdi. Kaptanıma dedim ki, oğlum bu bir kaçaktır. Eve al, getir de biz de yemek yesin. Bir de hiçbir yerde yakıt bırakma. Yakıtları gece çalar da kaçar dedim. Kaptanım dedi ki, anam dedi, bu adada hiçbir teknede yakıt, hiçbir kayıkta kürek bırakmadan kendi küçük kayığındaki kürekleri de aldım, bir tekneye koydum, ötelere gönderdim dedi kaptanım. Sonra kaçakla birlikte eve geldiler. Kaçağın yüzü ölü yüzü gibi apaktı. Gözlerinin feri sönmüş. Dudakları da mosmordu. Bir lokma aldı ağzına. Çiğnedi, çiğnedi, yutamadı. Neyin var Hasan oğlum dedim. Hiç sorma güzel anam dedi. Her yanı titriyordu. Hiç sorma benim halimi. Güzel soylu Melek Hatun anam. Ben kaçtım. Kaba Adası'na saklandım. Hızır'ın keçileri dört bir yanımı sardı. Dedim onlara, ben sizi pişirip yemeye geldim. Elhamdülillah gücüm kuvvetim yerinde. Ekmeğim olmasa da balık tutar karnımı doyururum. Orada bir ayda, iki ayda olsa, üç ayda olsa ölmez geçinirim. Üç ay içinde de buradan bir tekne geçer nasılsa. Ondan beni bir kıyıya atacak kadar yakıt alır, kasabaya varır, depomu doldurur, dört tekneyi de boşaltana atar, canımı kurtarırım. Uzaktan bunların teknesini görünce çok sevindim. Adaya yaklaşınca kadar el salladım. Beni gördüler, adaya dümen kırdılar. Onlar daha yaklaşınca teknenin Kadri Kaptan'ın teknesi olduğunu anlayınca her şey bitti dedim. Şu kayanın tepesine çıkayım da oradan kendimi aşağı atayım dedim. Asılarak ölmektense kayalara çarpa çarpa parçalanarak öleyim dedim. Kayalara çarpa çarpa parçalanıp denize düşünce can tatlıdır. Deniz tuzludur. Tuz parçalanmış bedeni daha çok acıtır. Tuzlu su yaralanmış parmağı bile yakar, ağrıtır. Ya parçalanmış bedeni? Tüylerim diken oldu. Ben böyle canımla, kanımla tükenmiş, cebelleşirken onlar geldiler. Ben donmuş kalmışım. Ölmüşüm de haberim yok. Beni almışlar, tekneye koymuşlar, adaya getirmişler. Sonra uyumuşum. Ben kendimi ölmüş sandım. Az biraz zaman geçince bir baktım dirilmişim. Bunlar bir ağızdan diller döküyorlar. Baktım içlerinden biri Kadri Kaptan. Aman Allah Allah dedim kendi kendime. Bu dünyada insanoğlu, insan soyu tükenmemiş. Dedim kendi kendime, bu kaptan Melek Hatun'un oğludur. Babası da Çanakkale Harbi'nde toza dönüşüp tozdan bir bulut olaraktan göğe çıkmış. Hem de melekler katına erişmiş. Melekler onu tozdan yeniden insan haline getirip cennete götürüp hurilere teslim etmişler. Öldüğü gün cennete giden insan var mı bu dünyada? Ermişler bile öldükleri gün cennete gidemezler. Hızır aleyhisselam bile gidemez. Melek Hatun'un oğlu da beni dar ağacına teslim edemez. Melek Hatun'a gider hükümete bir şehidin hatunu olarak beni astırmaz. Onu da dinlemezlerse onları kandırıp beni kurşuna dizdirir dedim. Ben dilimin döndüğünce anlattım. Sana hiçbir şey yapamayacaklar. Anlattım. İnandı sandım. Ben sevindim, o da sevindi. Güldü bile ağzı kulaklarında. Yemek getirdim. 40 günlük açlar gibi saldırdı yemeği. Elini yüzünü yudu. Bir de baktım kaptanın usturasıyla sakalını almış. Bir baktım sakalı gidince gençleşmiş. Onu böyle kaptanım gibi Tuvana delikanlı görünce yüreğim paramparça oldu. Ağlamasam boğulacaktım. Tuttum kendimi, tutmasam kendimi ölüsüne ağlıyorum sanacak. Sabaha kadar uyuyamayacak. Ona güzel bir yatak serdim, sakız kokulu. Varsın hiç olmazsa bir gün sakız kokulu bir yatakta uyusun. Ben de giderim Topal Ali Çavuş'a, o da bu can derdine düşmüş çocuğu astırmaz da kurşuna dizdirir. Bu kaçak çocuk da şehit olur. Melekler katına çıkar, toz olmadan, bunun toz olmadığı için cennete girmesi daha kolay olur. Asılırsa doğru cana, cehenneme. Gece 2-3 kez kalktım yatağına baktım. Hasan melekler gibi uyuyordu. Sabahleyin kalktım ocağa çorba, sütlü çorba, çay koyacaktım. Yatağına baktım ki yatağı bomboş. Kadri kaptanım uyan diye bağırdım. Kaptanım, kaptanım, kaptanım dedim. Kaçak kaçmış. Kaptanım yataktan fırladı, giyindi. Yüzünü yumadan, ağzına bir lokma bir şey atmadan onu aramaya çıktı. Daha ortalıkta yoklar. Kaptan onu bulmadan gelmez dedi Ağa Efendi. Gelmez dedi Poyraz. Gelmez dedi Melek Hatun. Bu sırada Zehra geldi. Karşılarına dikildi. Yanakları çukurlaşarak gülümsedi. Belli etmeden Poyraz'a bir göz attı. Kahvaltı hazırlandı. Bizim eve buyurun dedi. Geriye döndü. Çeşmeden kovalarını doldurdu. Çabuk çabuk eve yollandı. Ötekiler de kalktılar. Kahvaltı uzun sürdü. Doktor Salman Sami yerinde duramıyordu. Hadi in bakalım da çınarların altına gidelim. Kadri Kaptan'ı bekleyelim. Poyraz üzülmeyin binbaşım dedi. Kadri Kaptan bulur getirir onu. Siz üzülmeyin. Melek Hatun da alı al moru mor koşarcasına çınarın altına geldi. Gördüm dedi, geliyorlar. Onları incirliğin aralarından gördüm. Birini kaptanıma benzettim ya, iyice seçemedim. Öteki de o kaçak adam olacak. Şu baytar genç, gözleri sağlam olmalı. Baytar hemen kalktı. Gözlerim sağlam dedi. Nişancının gözlerinden de sağlam. Yağmurlu gecenin karanlığında kara taşın üstündeki kara karıncayı görürüm. Şimdi onları size dera kap alır getirir. Kalkmasıyla evlerin arkasında yitmesi bir oldu. Ötekiler yüzleri baytarın gittiği yere dönük, boyunlarını uzatmış baka kaldılar. Hiç konuşmuyorlardı. Doktor Salman Sami ayağa kalktı. Baytarın arkasından gitti. O da evlerin arkasında kayboldu. Epeyce bekledikten sonra önde Salman Sami, arkada ötekiler evlerin yanından çıktılar. Doktorun yüzü azgındı. Neredeyse patladı patlayacaktı. Geldi Musa Kazım Ağa Efendi'nin yanına oturdu. Bu sırada da Zehra bir gümüş tepsinin üstünde kırmızı çizgili, ağızları geniş fincanlarda köpüklü kahveleri getirdi. Ortalığı mis gibi bir kahve kokusu aldı. Baytar Zehra'nın kendisine uzattığı fincanı almadı. Ben hemen kalkıyorum. Balığa çıkacağım. Öğleyi biraz geçe gelirim. Siz domates salatasını yapın. Bir de odunları hazırlayın. Hadi Allah'a ısmarladık. Çok domates, çok yeşil soğan, çok biber var. Bütün bahçeler dolu. Bize bir yıl bile yeter. Odunlar da hazır. Hem de kuru zeytin odunu dedi Melek Hatun. Çok güzel balıklar tut. Tutarım dedi Baytar. Hem de lüfer. Lüfer olmazsa çipura. O da olmazsa levrek. O da olmazsa anladık dedi Poyraz. Çabuk gel de bizi acımızdan öldürme. Ne bulursan ona razıyız. Hem de çingene palamudu. Ne bulursan onu tut dedi Poyraz gülerek. İstersen balina yavrusu, salatalara nar ekşisi, hem de limon tuzu. Nar ekşisi var dedi Zehra. Sizin kahvenizi de getireyim dedi kaptanla Hasan'a. Elindeki boş tepsiyle Zehra salınarak yürüdü gitti. Biraz sonra üstü köpüklü 3 fincan kahveyle geldi. Kahveleri dağıttı. Poyraz başını kaldırıp da onun yüzüne gene bakmadı. Zehra boş fincanları eve götürdü. Kahve Hasan'ın elinde öylece kala kaldı. İç kahveni derhal diye sıkı bir komut çekti Salman Sami. Sana iyi haberlerimiz var. Yahu Hasan sen asker kaçağı değil misin meğer? Bundan ne senin haberin var ne de bizim. Bunu bize askerlik şube reisi söyledi. Meğer Allahu Ekber dağında kırılanlardan geriye kalan 5-10 kişiden biri de binbaşı İshak'mış. Sustu. Hasan da elindeki sıcak kahveyi bir dikişte içti. Binbaşıdan sonra Musa Kazım Ağa Efendi aldı sözü. Binbaşı İshak Bey'in sözlerini anlattı. Ona hemen tezkere vereceğini söyledi. Konuşurken ağır başlı, sözleri ağzından tane tane inandırıcı çıkıyordu. Güven vericiydi. Seni muhterem Salman Sami Beyefendi, şube reisi İshak Beyefendi'ye takdim etti. Seni öyle bir takdim etti ki doktor, herkes beğendi. Dinleyenlerin hepsi dilhun oldu. Neredeyse hepimizin gözlerinden kanlı yaşlar dökülecekti. O da senin gibi Sarıkamış'ta Ruslarla çarpışmış, yaralanmış, bir ayağında da zayiat var. İşte Hasan Efendi oğlum. Seni böylelikle muhterem Salman Sami Beyefendi kaçaklıktan kurtardı. Şimdi sen ölünceye kadar hür ve serbest dolaşacak. Muhterem Doktor Beyefendi beni de o güzel dili ve de büyük itibarıyla yurduma, yuvama kavuşturur. Ah, şimdi burada nişancı Veli Efendi olsaydı. Senin ağzından girer, burnundan çıkar, seni İshak Beyefendi'ye götürür, alır tezkereni eline verirdi, dedi. Konuşmasını böylece bitirdi. Ondan sonra Poyraz söze girdi. Bugünden sonra tezkereni elinde bil. Sen bizim dünya bir, ahiret bir kardeşimizsin. Biz seni böylece kabul ettik. Sarıkamış'tan geriye kalanlar asker kaçağı sayılmazlar. Ben de Sarıkamış'tan geriye kalanlardanım. İyi ki beni karın altından çıkardıklarında Enver Paşa ile karşılaşmadım. Yoksa seni hain alçak, seni karların altında saklanmış korkak domuz, aç ağzını der, her askere yaptığı gibi ağzımı kurşunla doldururdu. Binbaşı İshak Bey de Sarıkamış'tan nasılsa geriye kalmış askerlerden biri. Onun için seni anladı. Doktor binbaşım da seni başından geçenleri öyle bir anlattı ki, insanın olanın yüreği dayanamaz. Ne zaman istersen seninle birlikte kasabaya gider, tezkereni alır geliriz, dedi sevecen bir sesle. Binbaşı İshak Bey seni görünce çok sevinecek. Kadri Kaptan'la yan yana karşılarına oturmuş Hasan, oturduğumdan bu yana bir toprak olmuş ellerini karnıyla bacakları arasına saklamış, onlar konuştukça, o yumuldukça yumuluyordu. Poyraz sözünü bitirince Doktor Salman Sami bir daha söz aldı. İshak'la konuştuğu gibi sıcak, ta yüreğinin kökünden kopan kanatlı sözlerle konuştu. Neler söylemedi. Onlar ne konuşursa konuşsun, Hasan'da bir değişiklik olmuyor. Orada bir taş parçası gibi duruyordu. Doktor edemedi, sustu. Onun arkasından Ağa Efendi söz aldı. O da belki hayatının en güzel konuşmasını yaptı. Hasan gene kıpırdamadı. Ağa Efendi buna çok üzüldü. Ah memleket, diye derinden içini çekti. Ah vatan, ah Girit. Orada olsaydım, insana değil taşa böyle konuşsaydım, taş bile dile gelirdi. Poyraz, Musa Kazım Ağa Efendi'ye acıdı. Girit'le bir sözü iki edilmeyen, konuşunca insanları ta yüreğinden yaralayan, atlara, kuşlara, geyiklere, çiçeklere, ağaçlara, beylere, paşalara sözünü dinleten şu Hasan'a gelince, Hasan bana mısın demiyor, yumuldukça yumuluyor. Ya Doktor Salman Sami'nin başına gelenler? Adam neredeyse patlayacak. Gözlerini Hasan'a dikmiş, bir türlü ondan ayıramıyordu. Poyraz bir daha konuşayım diye içinden geçirdi, kendi kendine hazırladı, konuşmaya başladı. Ne diyorsun Hasan kardeşim? Artık kaçak Hasan değilsin. Sana bu kadar insan söz veriyor. Hem doktor binbaşı, hem doktor yüzbaşı, hem koskocaman Girit'in ağası, beyi Musa Kazım Ağa Efendi. Sonunda Poyraz'ın güzel konuşması ninni söyleyen bir annenin sözüne dönüştü. Uzun konuştu. Hasan gene öyle olduğu gibi duruyor, yumuldukça yumuluyordu. Ağa Efendi bir kez daha konuştu. En umutlu sesiyle durum bozulmadı. Ağa Efendi bir iyice yalvardı Hasan'a. Koskocaman adam insanlık uğruna kendisini helak ediyordu. Bu sümüklü, beş para etmez adam da başa bela olmuştu. Doktor da bir daha denedi. Toprakta, taşta ses var, Hasan'da yoktu. Doktor kaptana, şu yanındakine dokunsana, ölmüş olmasın, dedi öfkeyle. Kaptan Hasan'ı sertçe itti. Yok, dedi. Yok binbaşım, dipdiri. Baksana binbaşım, soluk bile alıyor. Baksana, göğsü inip kalkıyor. Doktordan bir öfke yükseldi. Bu gece kaçacak mısın? Söyle. Söylemezsen seni kendi elimde şu çınarın dalına asarım. Leşini de götürür, şu kıyı köylerin itlerini atarım. Seni kartallar, köpekler yer. Eğer kaçmak istiyorsan hemen seni şimdi bırakırım, git. Gözleri onda uzun uzun bekledi. Hasan'da gene en küçük bir kıpırdanma yok. Doktor sıçrarcasına öfkeyle ayağa kalktı. Kalkar kalkmaz da küt diye yerine oturdu. Ah Enver Paşa dedi. Neredesin? Neredesin? Gel de şunun ağzını kurşunla doldur. Kurşunlarını Sarıkamış'ın zaptına saklıyorsan emir ver de şunu götürelim de şu armut ağacının dalına asalım. Dördüncü kaset birinci yüzün sonu.